gerçekten. Dolayısıyla adımız ve umurumuz için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde işte yine buluştuk. Hepinize harika bir hafta diliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatın. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben sizin zor 15.55'e dek sürecek Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak oyuncak müzelerinin toplumsal işlevi, yetişkinler ve çocukların sosyal yaşamına katkılarını Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Ceren Karadeniz aktaracak bizlere. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 4 Nisan'da başladı. 14 Nisan'a kadar devam edecek. Festival kapsamında yapılacak etkinlikleri Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başkanı Kamil Kellecioğlu aktaracak bizlere. Ve programımızın ilerleyen dakikalarında araştırmacı yazar Nezih Kuley'in stüdyomuzda olacak. Türk mitolojisinin kaynaklarını, efsaneleri ve destanları konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Hafifletir özlemi zaman akıp giderken, sen uzaktayken nasıl anlarım? Yok mu gözyaşın şimdi, tatsız birkaç hatıra ve de savrulup giden yıllarım? Hafifletir özlemi zaman akıp giderken, sen uzaktayken nasıl anlarım? Yazık hepsi bu muydu, tatsız birkaç hatıra bana ve kadere bıraktı. Seni düşünerek ağlayacağım, kim bilir öleceğim belki de. Artık haram bize bu dünyada, güzel bir gün yaşamak belki de. Seni düşünerek ağlayacağım, kim bilir öleceğim belki de. Artık haram bize bu dünyada, güzel bir gün yaşamak belki de. Hafifletir özlemi zaman akıp giderken, sen uzaktayken nasıl anlarım? Yazık hepsi bu muydu, tatsız birkaç hatıra bana ve kadere bıraktın. Seni düşünerek ağlayacağım, kim bilir öleceğim belki de. Artık haram bize bu dünyada, güzel bir gün yaşamak belki de. Seni düşünerek ağlayacağım, kim bilir öleceğim belki de. Artık haram bize bu dünyada, güzel bir gün yaşamak belki de. Seni düşünerek ağlayacağım, kim bilir öleceğim belki de. Artık haram bize bu dünyada, güzel bir gün yaşamak belki de. Seni düşünerek ağlayacağım, Kim bilir öleceğim belki de. Artık haram bize bu dünyada. Güzel bir gün yaşamak belki de.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Ceren Karadeniz stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün müzeciliği konuşacağız ama asıl tabii sadece çocukların değil yetişkinlerin de çok ilgisini çeken Oyuncak Müzesi'nden detaylı evet. olarak bahsetmek istiyoruz. Konumuza geçmeden önce biraz sizi dinleyicilerimize tanıtır mıyız? Siz bu alana nasıl yöneldiniz? Özellikle Oyuncak Müzesi kavramı hayatınızda nasıl o büyük yeri aldı?
Aslında iki şey söyleyebilirim kısaca bu konuyla ilgili. İlki benim şahsi bir ziyaretim. Türkiye'de belki son 10 yıldır programlı müze ziyaretleri yapılıyor. Okullar aracılığıyla programlı müze ziyaretleri yapılıyor. Bunlar öğretim programları bağlamında gerçekleşiyor profesyonel olarak. Ama ben Ankara Atatürk Lisesi mezunuyum. Ankara Atatürk Lisesi'nde ortaokul 2. sınıftayken hep birlikte Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'ni ziyarete gitmiştik. Tabii o dönem bugün bir programlı, planlı ve profesyonel bir müze ziyareti nasıl yapılır sorusunun yanıtını bulabilecek bir programımız yoktu. Yani öyle bir müze ziyareti gerçekleştirmedik tabii o zamanlar. Kapıdan girdik. Tek sıra halinde hızlı bir şekilde 50 kişilik
bir sınıf. Daha bakmadan bile
bakmadan içindeki böyle oyuncak müzesini gezmiştik. Ama benim için tabii hayatımın ilk müze deneyimi değildi. Tabii daha önceki yıllarda farklı gerekçelerle, sebeplerle müzelere girmiştim ama o etkinlik beni çok etkilemişti. O gezi. Çünkü bu vesileyle bir üniversite kampüsüne de girmiştim. Ankara Üniversitesi'nin içine girmiştim. Cebeci'deki kampüs bu. Hukuk Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin olduğu. Aynı kampüsü paylaşıyor Eğitim Bilimleri Fakültesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin içerisinde böyle bir müze var. Tabii o dönemki aklımla çok heyecanlandım. Hani ileride belki buralarda okuyabiliriz, eğitim alabiliriz. İşte demek ki üniversitelerin içinde müze var. Düşüncesi de beni çok heyecanlandırmıştı. Yıllar sonra lisans öğrenimimi hiç de böyle eğitim alanında değil ama kültürel miras alanında, turizm rehberliği alanında Başkent Üniversitesi'nde tamamladım. Ve o günden beri de müze konusu benim her zaman ilgimi çeken konulardan biri oldu. Oradaki meslek hayatım ve yaşantım süresince de yolum bir şekilde yine Ankara Üniversitesi ile kesişti. Ankara Üniversitesi'nde müze eğitim anabilim dalı var. Müze eğitim anabilim dalında çok saygıdeğer bu alanda çalışan sanat eğitimi, müze eğitimi, oyun oyuncak kültürü, bu konularda çalışan hocalarımız var. Onlarla tanıştım. Ve hocalar beni müzenin nasıl bir eğitim ortamı olarak kullanılabileceğini, daha aktif hale getirilebileceğini sorgulayan bir disiplinler arası eğitimle tanıştırdılar. O eğitimde de bir anda kendimi yüksek lisans öğrenimi görürken buldum. Bir de baktım ben tekrar Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'ndeyim. Yani Cebeci Kampüsü'ndeyim.
Çocukluk hayali.
Bana bir anahtar verdiler. Dediler ki burada yüksek lisansa başladığın süre içerisinde. Bizim burada bir laboratuvarımız var. Bir baktım o laboratuvar Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi. Oranın hem koleksiyon yönetimi, hem sergi tasarımı, hem iletişim, halkla ilişkiler etapları, ayakları, bu tip işlevleri nasıl hayata geçirebiliriz diye. Sadece ben de değil, oradaki diğer yüksek lisans öğrencisi arkadaşlar eğitim hayatımız boyunca Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi ile içli dışlı olduk. Orada çalıştık, staj yapma şansı bulduk. Daha sonra da resmi olarak ben doktora eğitimime de yine Ankara Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı'nda başladığımda artık asistan da oldum Ankara Üniversitesi'nde yaklaşık 2009 yılı. O yıldan beri de hocalarımın asistanı olarak aynı zamanda hem de arkadaşlarla birlikte Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'ni artık biraz daha profesyonel, Türkiye'de ismi duyulan, diğer oyuncak müzeleriyle işbirliği kuran, dünyadaki farklı oyuncak müzeleriyle ve sadece oyuncak müzeleri de değil çocuk ve çocukluk müzeleriyle işbirliği kuran bir müze haline getirmeye hala çalışıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilmiyorum çok kısa bir özet oldu
çok
ama.
Çok güzel oldu. Şöyle şimdi aslında bence Ankara'da olup oyuncak müzesinden haberi olmayan pek çok öğrenci vardır. İyi ki okullar, öğretmenler bir şekilde çocukları grup halinde bu müzeleri gezdiriyorlar. Bakın sizin gibi onlara farklı ışıklar doğuyor. Evet. Peki şimdi hala devam ediyor değil mi bu oyuncak müzesini okullar gezebiliyor dedikleri zaman.
Tabii. Ben kısaca şöyle anlatayım. Aslında Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi Profesör Doktor Bekir Onur tarafından 1990 yılında kuruluyor. Türkiye'nin ilk oyuncak müzesi.
Öyle mi?
Oldukça yaşını almış bir oyuncak müzesinden söz ediyoruz. Bekir Onur hocamız Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde eğitim psikolojisi bölümünde hocalık yaparken aynı zamanda hem felsefe hem sosyolojiye hem çocukluğun arkeolojisine hem de çocukluk antropolojisine ilgi duyuyor. Ve farklı alanları, interdisipliner birçok alanı bir araya getiriyor. Bu alanda da kitapları da olan bir hocamız. Hocamız ve diğer hocalarla birlikte, kendi öğrencileriyle birlikte bir ana bilim dalı kuruyorlar aynı zamanda. Müze eğitimi ana bilim dalı diye. Ama bu ana bilim dalını kurmadan önce hoca hep oyuncağın, bireyin yetiştirilmesi, bilişsel gelişimi, sosyokültürel gelişimi, fizyolojik gelişiminin çok büyük bir katkısı olduğunu bildiğinden ve aynı zamanda bir araştırmacı da olduğundan oyuncağın tarihi, oyuncağın tarihçesi, Anadolu'da oyuncak, oyuncağın Türk kültüründe, Türk halk biliminde geleneksel olarak nasıl bir yere sahip olduğu ile ilgili de bir takım soru işaretlerine sahip. Ve 1990 yılına kadar Türkiye'nin çeşitli bölgelerini trenle, otobüsle, arabayla sürekli gezip hem oyuncak örnekleri, oyuncak numuneleri topluyor, hem bu oyuncakların nasıl oynandığı ya da bir oyunla bağlantılıysa hangi oyunla nasıl bağlantılı olduğu konusunda bir araştırma yapıyor. Hem de bunları yazmaya başlıyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam 1992 yılında Oyuncak Müzesi'ni hemen kurmasının akabinde Oyuncaklı Dünya diye bir kitap yazıyor. Bu Türkiye'de oyuncağın tarihi konusunda yapılan çalışmaları biraz daha böyle anı bağlamında, anı tadında
kendi
yansıtan,
gezi gördüğü yerleri de anlatıyor,
evet,
aynı zamanda.
Evet, harika bir yayın. Bu yayının 4. baskısı da yapıldı. Şu an hala insanlar okuyorlar, ulaşıyorlar ve bu yayın aracılığıyla Türkiye'de hangi oyuncak ustaları yaşadı, hangi oyuncak ustaları çıraklar yetiştirdi, hangi kent hangi oyuncağıyla meşhur, hangi bölge oyuncak ustalarını nasıl yetiştirdi, bölgeden bölge oyuncaklar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar neler? İnsanlar bunu öğrenmeye başladılar. Hoca da 4 yayındır, yani 4 kez tekrarlayan bu kitabın her yeni baskısında
geliştirilmiş baskı,
mutlaka
değil mi?
Türkiye'nin hiç bilmediğimiz bir köşesindeki bir oyuncak örneğini koymaya çalıştı. Dünya ile Türkiye'yi oyun ve oyuncak kültüründe nerede bu iki yapı, iki alan, bunları karşılaştırmaya çalıştı. Ve en nihayetinde Türkiye'nin çok değerli, çok köklü bir oyun oyuncak kültürü olduğunu, kendi ulusal değerlerini dünyaya da tanıtabilen, aynı zamanda kültürel etkileşimi de ortaya koyabilen bir oyun ve oyuncak kültürüne sahip olduğunu da belgelemiş oldu. Dolayısıyla Oyuncak Müzesi'nin geçmişi 1990. Ve 1990 yılında Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin içinde kuruluyor müzemiz. 2015 yılına kadar Cebeci Kampüsü'nde tabii ki öğretmenlere, öğrencilere, yaz tatillerinde hasbelkader ziyarete gelen yabancı turistlere, bölge halkına, bilen bölge halkına, alan uzmanlarına, işte genellikle araştırmacılara, hemen bir parantez açmak istiyorum. Mesela çocuk gelişimi konusunda ya da oyun oyuncak konusunda tez yazmak isteyen araştırmacılar oluyor. Lisans üstü eğitim gören öğrenciler oluyor ya da lisans öğrencileri oluyor, öğretmen adayları oluyor. Onlar da bizim müzemizi genelde ziyaret edip fotoğraflayıp çocuğun gelişim sürecinde oyuncağı nasıl kullanabiliriz üzerine bir takım araştırmalar yapıyorlardı. Dolayısıyla çok geniş bir perspektifte ziyaretçi kitlesine hizmet ediyordu müzemiz. Ancak 2015 yılında biz Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin içinde bulunduğu Cebeci Kampüsü'nden çıktık. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün de desteğiyle biraz daha çocuğun rahat ulaşabileceği, erişilebilirliği kolay bir alana gidelim dedik ve Tandoğan yerleşkesine taşındık. Müzemiz 1990 yılında Bekir Onur Hoca tarafından kurulduğunda aynı zamanda Kültür Bakanlığı'na tescilli Türkiye'nin ilk oyuncak müzesi oldu. Aslında diyeceksiniz ki 1990'dan önce hiç oyuncak müzesi yapılanması yok muydu Türkiye'de? Tabii ki vardı. Tahta Kuşlar Müzesi var mesela. Halk bilimi kültürünü yansıtan, halk oyuncaklarını yansıtan ama bakanlık tarafından tescillenmeyen birçok koleksiyon ya da küçük müze olduğu için hocamızın açmış olduğu ilk müze bakanlık tarafından ilk tescillenen müze olarak biliniyor. Dolayısıyla biz 2015 yılında yeni kampüse geçtik. Yeni kampüsümüze, yeni yerimize ekibimize, yeni sergi tasarımımıza geçtikten itibaren de daha çok kişiye tabii ki ulaşmaya başladık. Onun ayrıntılarını da yine izleyicilerimize, dinleyicilerimize duyururuz.
Peki bu oyuncaklar nasıl toplandı ve toplanmaya devam ediyor?
Bu aslında klasik bir müzenin oluşum süreci. Bekir Onur Hoca 1990 yılında bu müzeyi açtığında
çoğunluğu sanıyorum onun koleksiyonu değil mi?
Çoğu onun derlediği, topladığı, artık eve sığmayan, evde böyle ufak çaplı tedirginliklere, kaygılara yol açan, yani nerede saklayacağız, daha çok insana bunu göstermek istiyoruz diye. Dolayısıyla yaklaşık 600 tane objeyi 2000 yılına kadar topladık. Kültür Bakanlığı'na kayıtladık. Kayıtlandırdıktan sonra da Kültür Bakanlığı'na bugün hala bağışlarla, satın alma yoluyla gelen ziyaretçilerimizin
benim de evde oyuncağım var.
Evet, hediye ettiği şekilde yaklaşık 4000'e yakın bir oyuncak toplamış.
O zaman şimdi biz yurt dışında da özellikle dinleyicilerimizin çok fazla hani kulak verdiği bir radyoyuz. Evet. Bu anlamda onlara da belki bir çağrı olabilir.
Lütfen bekleriz. Evet.
Hani dediniz ya, Bekir Onur Hoca dünya ve Türkiye arasında oyuncak anlamında kıyaslamalar da yaptı. Evet. Belki o anlamda aslında koleksiyonu genişletmek
tabii,
anlamında çok faydası olabilir.
Müzemizin en önemli özelliği yerli oyuncakların sayısının çok fazla olması. Yani Türkiye'de üretilmiş, Türk oyuncak sanayinin örneklerinin fazla olması. Ama yabancı oyuncaklarda dünyada oyuncak kültürü ve oyuncak sanayi hangi düzeyde, bunu çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize göstermek için her zaman kabul edeceğimiz oyuncaklar.
Evet.
Bekleriz.
Ne güzel, inşallah hazır yaz tatili de yavaş yavaş yaklaşıyor.
Evet, evet.
Çocuklarımızın bence anne babaların özellikle yaz tatilinde çocuklarını götürebilecekleri güzel bir müze olduğunu duyurmuş olurum.
Bilmeleri
de, çok önemli.
Sizin vesilenize teşekkür ederiz.
Şimdi Bekir Onur hocamızın kitabından bahsettiniz. İçinde çocukların ve yetişkinlerin oyuncak kavramında ve hani oyuncakta gelişimlerini tamamlayabilmeleri için çok önemli bir kavram olduğundan bahsetti.
Evet.
Hem hocamız hem de siz.
Evet.
Biraz dinleyicilerimize de biz aktarabilir miyiz?
Tabii.
Çünkü artık günümüz dünyasında sanki tek oyuncak tablet, tek oyuncak cep telefonu, tek oyuncak televizyonmuş gibi algılanıyor.
Evet.
Ama hani biraz biz çocukluğumuza dönersek, tek bir bebekle bir çocukluğu geçirmiş bir nesiliz biz. Ya da erkek çocuklar tek bir topla, tek bir topaçla çocukluklarını...
Ya da kendi oyuncağını kendi yapardı.
Ya da kendi oyuncağını
tabii,
kendi yapan çocuklardı.
Hayal gücünü yansıtırdı. Oyuncağın tarihi insanlık tarihi kadar eski. Dolayısıyla insanoğlu var olduğu sürece oynamış. Bunu çok farklı şekillerde, ritüellerde, mücadelelerde, avlarda, toplayıcılıkta, yani hayatın her köşesinde ve her ediminin içerisine oyunu yerleştirmiş. Dolayısıyla toplumsal işlevleri, toplumsal rolleri, cinsiyet rollerini ya da insanların o toplumda hangi rolleri üstlendiklerine göre de insanlar birbirlerine oyuncak yapmışlar. Çocuklarına oyuncak yapmışlar. Ona o toplumsal rolü bir şekilde verebilmek, o rolü sürdürebilmek için, toplumun devamını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için oyuncak icat etmişler. Oyuncağı yaşam alanlarının merkezine yerleştirmişler. İşte antik kentlerde, agoralarda ya da eski kasabalarda, kasaba meydanlarında. Buralarda da taşınamayan, götürülemeyen ama çocukları bir araya getirip o bir araya getirdiğimiz o kültürde birlikte oynayabilecekleri çeşitli alan oyunları, saha oyunları ortaya çıkarmışlar. Ya da dönemin sosyoekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtacak oyuncaklar yapmışlar çocukları için. Özellikle 1950'li 55'ler, 1960'lara kadar dünyanın neredeyse birçok kültüründe insanların oyuncağı kendi kültürel kodlarını, dinamiklerini çocuklara aktarabilmek, transfer edebilmek için oyuncakları kendilerinin yaptığını görüyoruz. Türkiye'de de öyle. Sosyoekonomik bağlamda o dönemin kültürel özelliklerini yansıtacak oyuncakları önce yaptık. 1940'lara, 1950'lere kadar İstanbul ve çevresindeki bölgelerde özellikle yeni oyuncak ustaları yetiştirdik. Bu ustalar gayrimüslim vatandaşlardan edindikleri oyuncak becerisini aldılar. Seri üretime taşıdılar. 1940'lara 50'lere kadar çocuklarımızın evlerine teneke oyuncaklar girmeye başladı. Ses çıkaran, hem duyulara, farklı duyulara hitap eden, hem öğrenmelerini kolaylaştıran, yani işlevi gittikçe artan, hem çocuğu toplumsallaştıran, sosyalleştiren, hem de fizyolojik gelişimine, büyümesine faydası dokunacak, bilişsel gelişimine faydası dokunacak oyuncaklar üretilmeye başlandı. Bunlar 1960'lara, 1970'lere kadar üretildi ve neredeyse her eve girdi. Ama bugünkü gibi değil tabii. Çok kıymetlilerdi, yerine yenisi konamıyordu.
Biricikti.
Biricikti. ya da kendi kültürel kodlarımızla el yapımı oyuncaklar çocuklarımıza yaptık. Onlara yaptırdık hayal güçlerini geliştirmek için. Ve bu çocuğu gerçekten topluma, toplumun bir noktasını, bir mesleği bile yönlendirmiş olabilir.
Tabii,
örneğin
tabii.
Dündar'ın yapı inşaat oyuncaklarıyla oynayan çocukların çoğu belki 70'li yıllarda, 60'lı
belki
yıllarda
mühendis
ya da mimar oldular gibi. Fakat 1980'den sonra yurt dışından yabancı oyuncakların girmesi hakikaten sadece Türkiye'deki bu sanayiyi ve sektörün devamlılığını değil, aynı zamanda bizim hayallerimizi, bakış açımızı, yaşam biçimimizi ve bunu oyuncağa yansıtış şeklimizi de çok değiştirdi. Bir kere yerli atölyeler yavaş yavaş kapanmaya başlandı. Burada da bir parantez açacağım. Bugün ulusal oyuncağı ya da organik malzemeyle yapılan eski geleneksel oyuncaklarımıza ilgi tekrar arttı. Son 5-6 yıldır açılan atölyelerle, işte belediyelerin, yerel yönetimlerin desteğiyle ulusal oyuncağı ya da geleneksel oyuncağı tekrar hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tekrar yakalamaya çalışıyoruz kaybettiğimiz bazı dinamikleri, ama 1980'den sonra serbest piyasayla birlikte çok sayıda yabancı oyuncak, özellikle Çin'den gelen çok sayıda ithal oyuncak, Türk oyuncakçılığına ciddi sekteye uğrattı.
Çünkü çok ucuzlardı.
Hem çok ucuzlardı, hem çok farklı malzemeyi Türkiye'ye soktular. Bu süreçte rekabet edemeyen, ulusal, kendi ulusal kimliğimizi koruyan, geleneksel oyuncaklarımızı üreten ustalarımız da ister istemez küçülttüler atölyelerini. Çırakla, birkaç çırak yetiştirmeye daha çok odaklandılar. Tabii bu durum oyuncak sektörünü 1990'lara kadar tamamen ve fazlasıyla aslında yabancı menşeli oyuncağı bıraktı Türkiye'de. Son 10-15 yıldır Avrupa Birliği çerçeve programlarında ulusal kültür, kültürel mirası tekrar canlandırma projeleri kapsamında biz Eyüp oyuncaklarına kadar döndük. Yani 16. yüzyıldan beri geliştirdiğimiz, bir şekilde ortaya koyduğumuz o inovatif, geleneksel, güzel, rengarenk, çok farklı işlevlere sahip oyuncaklar tekrar gündeme geldiler. Tabii bu arada oyuncak müzeleri de çok ciddi anlamda gündeme geldi.
Evet.
Türkiye 2010'dan beri müzecilik konusunda çok ciddi atılımlar yapan bir ülke. Ulusal kültürü bir şekilde tanıtmak, aynı zamanda uluslararası kültürde de yerimizi sağlamlaştırmak ve kültürel etkileşimi sağlamak için çok sayıda müze açmaya başladık. Bugün oyuncak müzesi olarak bizlerin sayısı da onu buldu.
Türkiye'de.
Türkiye genelinde. Şimdi bunlar resmi olarak
Ankara'da
tescillenmiş.
Kaç tane?
Ankara'da Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzemiz var. Rahmi Koç Müzesi'nin ciddi bir oyuncak seksiyonu var. Bir de Çamlıdere Belediyesi'nin açtığı bir oyuncak müzesi var Ankara'da, bir ilçede. Yani aslında iki tane oyuncak müzesiyiz ve oyuncak koleksiyonlarımız ve koleksiyonerlerimiz var diyelim. Bu sayı Türkiye'de, yani Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına artıyor. Üniversiteler müzecilik aktivitelerine, etkinliklerine daha çok önem vermeye başlıyorlar. Bizim müzemiz mesela günde ortalama 200 ziyaretçiye hizmet ediyor. Dolayısıyla bu 200 ziyaretçi onların anne babalarını, onların akrabalarını tekrar müzede kucaklayan çok geniş bir oyuncak müzesi sever topluluğumuz var diyebiliriz. Unutulmamalı ki oyuncak ölümsüz, her yaşın malzemesi.
Aslında çocuklara biz versek o kendi oyuncaklarımızı, bakın görün oynayacaklar. Biz onlara sunmadığımız için, haberleri olmadığı için oynayamıyorlar. Çoğu zaman hani çocuklara suç atıyoruz. Hep elinde tablet, telefon, bir türlü oyuncaklarınla oynamıyorsun diyoruz, ama bunda bence anne babalar olarak
tabii yetişkinlerin de biraz
katkısı ve etkisi var diye düşünüyorum.
Hep beraber anne baba çocuk müzeden eğer yolumuz geçerse oyuncakları daha iyi hatırlayacağız diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
O kadar güzel anlattınız ki bu kısacık sürede hem oyuncakların geçmişinden hem günümüze güzel de bir yolculuk yaptık sizin vesilenizle.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık.
Herkesi bekleriz müzemize.
İnşallah yerini hatırlatalım bir kez daha, Tan Doğan Yerleşkesi'nde.
Evet, Ankara Üniversitesi Tan Doğan Yerleşkesi'nde bekliyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz ayrıca yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Ceren Karadeniz stüdyomuzdaydı. Oyuncak Müzesi'nden bahsetti. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Yarım mıydı? Sanki olduk şimdi. yabancı değer miydi arzulanan? Nasıl kıydın bize daha doymadan? Bu kadar mıydı, kolay mıydı? Nasıl sindi içine söyle yalancı benliğimdi yaralanan? Nasıl pişmanım seni yaşamaktan?
Eller şahit.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başkanı Kamil Kellecioğlu var. Sayın Kellecioğlu, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar. TRT'ye kucak dolusu selamlar, sevgiler Frankfurt'tan.
Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de Frankfurt'a selamlar. 4 Nisan'da başladı festivaliniz. 14'üne evet. kadar sürecek. Eminim evet. çok güzel geçiyordur. Ben zaten şöyle bir programa baktım. Ah keşke orada olsaydım demeden kendimi alamadım. Biraz anlatır mısınız neler var etkinliklerde?
Evet, neler var etkinliklerde? Ben anlatayım. 4 Nisan'da bir başkonsolosumuzun verdiği resepsiyonla programımız başladı ama açılışımız 5 Nisan'da Frankfurt Kallosiyatro'da 3 Kız Kardeş'le muhteşem bir açılış oldu. Yoğun ilgi Türk ve Almanların ilgisiyle karşılaştık. İkinci gün Meçhul Paşa adlı oyunumuz Tiyatro Adam İstanbul'dan gelmişti. Oyun öncesi söyleşimiz vardı. Oya Başar'la Rasim Öztekin gibi birbirinden değerli sanatçılarımız söyleşi yapla halkla sohbet, vaye sohbetleri. Pazar günü bir çocuk oyunumuz vardı. İnanılmaz bir ilgi vardı çocuk tiyatrosuna. Hakikaten çok mutlu olduk. Onun dışında gönlümüzden, yüreğimizden böyle tiyatro aşkıyla bu heyecanı buradaki halkın da yaşaması, onların bize yansıtması bizi ayrıca mutlu etti. Türkiye'deki tiyatroyu Avrupa'ya taşımak, buralardaki insanlarla buluşturmak ve bunun da hakikaten sonucunu görmek, bu kadar emeğimizin, bu kadar verdiğimiz çalışmanın karşılığını almak da tabii ki bizim en büyük ödülümüz diye düşünüyoruz. Evet. 40 kişilik ekibimizle konuklarımızın biri geliyor, biri gidiyor. Sürekli birbirinden değerli ustalar, birbirinden değerli tiyatro grupları Frankfurt'ta ağırlanıyor ve burada hakikaten bir şenlik, tiyatro şenliği, Türk Tiyatro Haftası başkonsolosluğumuzun himayesinde 14 Nisan'a kadar devam edeceğiz. Bu akşam mesela bir söyleşimiz var. Türk ve Alman oyunculardan Türkiye'deki önemli eski devlet tiyatroları genel müdürü ve TOBA başkanı ünlü oyuncu Tamer Levent ve yine Almanların ünlü oyuncusu Michael Kuvas'la birlikte bir panel düzenleyecekler. Sanatı konuşacağız. Türk-Alman sanatının birleştiği noktaları konuşacağız. Yaşam kalitemizi konuşacağız. Tiyatroyu konuşacağız. Sohbetimiz var. Ücretsizdir. Frankfurt Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Yarın yine bir söyleşimiz var. Ayşe'nin Şamlıoğlu ve yine değerli bir usta oyuncumuz Hüseyin Avni Danyalı'la birlikte yine bir tiyatro insan için ne kadar önemli, bununla ilgili yine tiyatro üzerine sohbet olacak. Atölye çalışmalarımız başlayacak. Ünlü yönetmen Hilal Saral, Erkan Avcı gibi, Zerrin Tekindor gibi birbirinden değerli ustalarımızın atölye çalışmaları olacak. Nihat Alp'teki Ayşe Tuna Boylu verecekleri oyunculuk atölyeleri de yine gençlerimize, tiyatroya ilgi duyan gençlerimize özellikle bence bir soluk olacaklar. Hafta sonu da şehir tiyatrolarını ağırlayacağız. İstanbul Şehir Tiyatroları iki büyük prodüksiyonla geliyorlar. Geç Kalanlar ve Can Yeleği adlı oyunla da artık 14 Nisan'da kapanış yapacağız. Ve böylelikle 6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali gerçekleşmiş olacak. Biz çok mutluyuz. Biraz koşturmaca, böyle bir telaş, bir heyecan. Etkinlik esnasında yaşadığımız, insanlarımızın yaşadığı o heyecan gerçekten görülmeye değer.
Evet, Sayın Kellecioğlu çok teşekkür ediyoruz. Eminim çok güzel bir etkinlik. 14 Nisan'a kadar Frankfurtlular da buluşacak ve tabii ki Frankfurt'ta yaşayan kıymetli vatandaşlarımızla sizin vesilenizle de onlara sesimizi duyurmak gerçekten çok mutlu etti bizleri de. Lütfen hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı iletin. Size de kolaylıklar diliyoruz bu festival kapsamındaki çalışmalarınızda.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de TRT'ye sesimiz olduğunuz için, festivalimizi duyurduğunuz için, tiyatromuza, Avrupa'daki insanlarımıza, sizin aracılığımıza ulaştığımız için yürekten teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, iyi ki varsınız.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başkanı Kamil Kellecioğlu telefon hattımızın diğer ucundaydı. Frankfurt'ta Türk Tiyatro Festivali 4 Nisan'da başladı. 14 Nisan'a kadar devam edecek ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler hakkında bize detayları aktardı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Tut elimi buradan gidelim, olmaz demeden dinle beni bir. Rüzgarım söndü, dindi ateşim. Ah bebeğim, ben hala deliyim. Sen yokken ne gece ne de gündüz, ne ay var ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum. Sen yokken ne gece ne de gündüz, ne ay var ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum. Sen yokken ne gece ne de gündüz, ne ay var ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum. Sen yokken ne gece ne de gündüz, ne ay var ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum. Thank you.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in stüdyomuzda. Sayın Kuley'in hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi
misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün Sayın Kuley'inle yine çok ilgi çekici bir konuyu konuşacağız.
İnşallah ilgisini çekeriz sanırız.
Olduğu evet. gibi. Türk mitolojisinin kaynaklarını, efsaneleri, evet. destanları konuşacağız. Mitoloji dediğimizde aslında hani aklımızda evet bir cümle beliriyor ama sizden alabilir miyiz? Evet. Mitoloji dediğimizde neyi anlatıyor? Mitolojiler ne anlama geliyor? Neden
mitoloji
var
zaten mitoloji? Efsane demek yani mitler, efsaneler, söylenceler aslında. Bu söylencelerin bir arada bulunduğu bir şey topluluğa mitoloji deniyor. Aslında sonuna loji gelmesi bunun bir bilim olduğunu iddia eder mi? Hem eder hem etmez. Ama genel olarak şöyle düşünmek lazım. Yaşamayan kahramanların öykülerini ya da daha doğrusu mitoloji bir ihtiyaçtan doğmuş. Şöyle, insanlar, ilk insanlar bugünkü kadar bilimle yakın ilişkide değiller. Ve doğa ve toplum olaylarını açıklamak istemişler. Mesela biz kimiz? Bu dünya nerede? Bu uzay nasıl oluştu? Yıldızlar ne? Ay ne? Bunlara açıklamalarda bulunurken akılların ermediği yerlerde bunlarla ilgili söylenceler uydurmuşlar. Ve bu söylenceler bir süre sonra sistematik bir hale gelmiş. Yeri geldiğinde insanların yapamayacağı şeylere tanrıların yaptığına ve tanrısal güçleri olan yaratıkların bunu gerçekleştirdiğine inanmışlar. Ve böylece onlarla ilgili öyküler geliştirmişler. Bu öyküler zamanla şiirsel olarak çünkü düz yazı olarak başka türlü aktarılması koy. Kuşaktan kuşağa aktarılması gerektiği için ise
biraz böyle şiirsel
olsun, akılda kalsın diyerek destanlaşmış. İşte Yunan mitolojisinde iki tane önemli şair var. Birisi Homeros, birisi Hesiodos. Bunların ikisinin İlyada ve Odiseya destanlarında anlattıkları olaylar. Onlar o destanlardaki tanrıların zaman zaman o işlere karışmasıyla birlikte o tanrılar hakkında fikirlerin oluşmasıyla Yunan mitolojisi oluşmuş. Fakat bütün mitolojilerin temel kaynağı özünde şu: insan bu uzayı, evreni, yaşadığı dünyayı bir yaratılış hikayesi var. Yani insanlar önce nasıl yaratıldıklarını düşünmüşler ve bunlarla ilgili bir açıklamada bulunmuşlar. Bizimle Yunan mitolojisi arasında şöyle bir fark var. Yunan mitolojisi dar bir bölgede oluşmuş. Yani Yunanistan'ın bir bölümünde oluşan ve birbiriyle çok yakın ilişkili olan, aynı zamanda da Yunanistan'ın Ege'nin karşı sahilleri olan, Anadolu'yu da içine alan ve bu iki Anadolu'yla Yunan Yarımadası'nın ilişkileriyle ortaya çıkan savaşları, Troya Savaşı gibi, hı hı. ve bu savaşlardaki kahramanlıkları anlatan öykülerden oluşmuş. Fakat Türk mitolojisi çok daha farklı, istesek de istemesek de. Çünkü Türkler ta Yakutistan'dan Mısır'a kadar, hatta Afrika'ya kadar yaygın yaşayan topluluklar. Yani ve dolayısıyla da ilk başlangıçta bile şöyle düşünün, Macaristan'dan tutun da ta Sibirya'ya kadar alanı kapsayan bir topluluk. Çok sayıda, hepsi kendine genel olarak Türk kapsamı içinde olmasına rağmen Kırgız, Kazak, Altay, Türkmen gibi değişik adlarla anılan boylar biçiminde de yaşıyorlar. Ve hepsi dolayısıyla kendine özgü söylenceler çıkartmışlar. Bu nedenle de Türklerin söylenceleri çok büyük, çok geniş kapsamlı. Yani şimdi size şöyle bir soru sorsam, mesela Yunan mitolojisindeki destan sayısının herhalde 10 katı Türkiye'deki destanlar. Bir aklımıza gelenler var bizim mesela, aklımıza gelmeyenler var. Hı hı. Örnek aklımıza gelen destanlarımız Oğuz Kağan destanı, Ergenekon destanı. Bunlar önemli, bilinen destanlarımız. Dede Korkut hikayeleri. Bunlar bizim mitolojimizi oluşturan önemli şeyler. Ama mesela çok bilinmeyen çok sayıda destanımız var bizim. Bazıları da çok ünlü. Örneğin bir örnek vermek gerekiyor. İsterseniz şöyle yapalım. Önce mesela Türklerin yaratılış destanları ne? Var mı? Bu yaratılış, mesela Türkler dünyayı destanlarında nasıl açıklamışlar? Bir iki tane örnek verelim.
Tabii
iki
ki,
tane.
Lütfen, buyurun.
Şimdi aslında Türklerde çok fazla değişik zamanlarda ortaya çıkmış yaratılışlar. Bir tanesi Altayların bir yaratılış destanı var. Altaylar şöyle şey yapıyorlar. İşte Tanrı Ülgen, tek başına uçarken birden denizden akana ona yarat diyor. Yarat dediği zaman kendisine uygun birisini yaratmaya karar veriyor ve kişi adıyla bir başka kendisiyle birlikte havada uçacak birisi, uzayda uçacak birisini yaratıyor. Sonra fakat konmaları da lazım. Bir toprak yaratmak gerekiyor. Toprak yaratacağı zaman kişiye diyor ki suya dal, onun dibinden toprak çıkart diyor. Fakat bu kişi toprağı çıkartırken kendine bir parça toprak alıp ağzının içine saklıyor. Tanrı Ülgen yukarıya çıkart toprağı, elinde çıkarttığı toprakları büyüt diyor. Büyü deyince topraklar karaları oluşturuyorlar. Fakat ağzının içindeki topraklar da büyüdüğü için kişi boğulmak üzere oluyor ve ona bu sefer boğulacağım diye Tanrı'ya yalvarınca Ülgen'e, o da tükür diyor. Tükürünce denizlerin üzerinde adacıklar oluşuyor. İşte ilk fakat bu durumu Tanrı fark ediyor ki bu kişi kendi emirlerine uymuyor. Onu şeytan anlamına gel, erlik adıyla yerin altına da yaşamaya mahkum ediyor. Bundan sonra işte erlik kavramı, şeytan kavramı, Türk mitolojisinde yaratılış kavramı böyle bir biçimde ortaya çıkıyor. Ama sadece bu yok mesela bizim yaratılış şeyimizde, mitolojimizde. Örneğin biliyorsunuz bu kölemenler Türk devleti olarak Mısır'da ve Suriye'de bir devlet olarak kurmuşlar. Hatta 12.200'lerde oraya Türkiye denirmiş, biliyor musunuz, Mısır'la Suriye'ye? Türkiye'nin ilk adını, yani ilk değil de üçüncü defa kullanımı diyelim. İlk defa aslında 6. yüzyılda Bizanslar Türkiye demişler Anadolu'dan daha öteki topraklara. Fakat Türkiye olarak söylenen ilk bölgelerden bir tanesi de Mısır-Suriye. Orada yaşayan kölemenlerin de bir yaratılış destanları var. O da şöyle, mağaraların içinde oyuklar var. Bu oyuklar fiziksel olarak insana benziyorlar. Fakat yağmur yağıp sularla dolunca o oyukların içine çamur sıvanıyor. Bir balçık oluşuyor içinde. Sonra güneş çıkıp kuruyunca oradaki insanlar insan tipi çamurdan yaratıklar oluşuyor. Fakat Tanrı bunlara ruh verdiği zaman ilk insan olan Ayatam dünyaya geliyor. Türk mitolojisinde ilk erkek, yani nasıl Adem ilk erkek gibiyse Türk mitolojisinde de ilk erkeğin adı Ayatam. Ayatam mağarada çamurların sıkışmasıyla, balçık, güneş, su ile oluşmuş bir şey, insan, ilk insan. Fakat sonra bakılıyor ki tek başına ilk insanın yaşaması mümkün değil. O zaman da deniyor ki bu ilk insana bir kadın yaratmak lazım. Ve tekrar gene çamurdan, balçıktan Tanrı Ayva adıyla ilk kadını yaratıyor Türk mitolojisinde. Ve bunların çocukları oluyor. Bu çocuklar işte dünyanın her tarafında bir takım yerleri şey yapmak zorluyorlar. Şeyinde kalıyorlar, yaşamak zorunda, büyüyorlar, gelişiyorlar. Fakat öldüklerinde onları gene Ayatam'la Ayva'yı aynı mağaralarına gömüyorlar. Ve her zaman da onları ziyaret ediyorlar. Türklerin bir dönem mağaralara gömülü ve mağaraların kutsal kabul edildiği dönemler oluşuyor. Böyle şeyler var. Şimdi mitoloji, Türk mitolojisi tabii çok şey. İşte söylediğim gibi biz bir sürü destanı biliyoruz. İsimlerini biliyoruz aslında. Çok bunların çok fazla okunup okunmadığı da belli değil. Yani çok yaygın bir destan okuma geleneğimiz de yok bizim ama isimlerini biliyoruz diyelim. Ama mesela çok ünlü bir destan kahramanımız var. Şu destanı diyebilir mesela. Şu pek bilinmez. Şu işte Orta Asya'daki Sakaların komutanı şeyidir, krallarıdır diyelim. O Büyük İskender'e karşı çok ilginç bir mücadele verir. Büyük İskender ordularıyla Orta Asya'ya doğru ilerleyince Büyük İskender'le savaşmaz. Onun karşısında sadece 40 tane savaşçı çıkartır. O 40 tane savaşçı karşısına İskender'in ordusundan çıkan her 40 savaşçıyı yener. Ve sonunda İskender kendisiyle anlaşmak zorunda kalır. Yani şöyle bir durum var. Türk mitolojisi diğer mitolojilerden farklı olarak anlatmak istersek mesela çok ilginç bir şey var. Bizde genel olarak hakim tanrı gök tanrıdır yani. Böyle Zeus gibi işte 7 tane tanrıçayla 12 tane tanrıç olmayan kadından evlenmiş, ondan çocukları olmuş. Daha doğrusu Yunan mitolojisindeki tanrılar daha çok insansı tanrılardır. İnsanlara benzerler, savaşırlar, birbirlerine ihanet ederler, birbirlerinin arkasından iş çevirirler, onlara karşı mücadelesi olur. Hatta Troya Savaşı'nda örneğin Troya'dan birisini savaşçılar, mesela Hektor'u bir tanrı tutarken onun karşısında savaşan Aşil'i de başka bir tanrı tutar ve onların bir anlamda da savaşları biçimine dönüşürüş. Türk mitolojisinde böyle bir şey yok. Türk mitolojisinde tanrı insanların işine karışmaz. Ulusların işine karışır. Yani ulusların işine karışırdan kastım şu. Hakan'ı, o ulusun lideri olan Hakan, tanrı ile olan bir ilişkisi vardır. Doğru karar verirse Hakan'ın kararlarını destekler tanrı. Doğru karar vermezse de yanlış kararından dolayı onu cezalandırır. Böyle düşünülür. Ve de çok fazla da bu insanların ilişkileri içerisine girmez. Bir yandan da peki neden o zaman biz bu kadar, hani şöyle bir soru sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ya madem bu kadar 500'den 1000'den fazla destanımız var.
Niye tanınmıyor?
Niye tanınmıyor? Neden, ne olmuş da Yunan mitolojisi bu kadar ön plana gelmiş? Şimdi bunun birçok nedeni var. Bir tanesi şu. En önemli faktörü söylemek istiyorum. Yunanlılar mitolojik hikayelerini trajediye dönüştürmüşler. Tiyatro oyunları biçiminde olmuş ve tiyatro oyunlarıyla halka kendi önce bütün halk bu olayların içine girmiş. Çünkü tiyatro isteseniz de istemeseniz de seyirciyle oynayanların bir arada olduğu bir sanat yöntemidir ve bir benimseme olayı meydana gelmiş. Bir ikinci faktör de bence en önemli bir faktör bu da. Biz Müslüman olduktan sonra bu çok tanrılı ve diğer dini faktörler de içinde içeren hikayelere karşı bir savunma mekanizması geliştirmişiz. Bunların yaygınlaşması çok şey olmamış. Hatta Ongun denilen, yani hayvanların da kutsallaştırılması vardır şeyde, mesela Türk mitolojisinde. Örneğin kurt, akbörü, kurt, turna, ağaç kagan gibi şeyler, hayvanlar kutsal hayvan olarak kabul edilir. Hatta ağaçlar da, sedir de mesela kutsal kabul edilir. İslamiyet'le birlikte bu kutsal kabul edilme olayıyla ilgili bir sorun olduğunu zannediyorum. O zaman da bunlar okunmamaya ve kabul edilmemeye başlamış ve bir bellek kaybına uğramışız. Yoksa Türk mitolojisi doğayla da bütünleşik ve doğa sevgisi, hayvan sevgisi içinde olan çok yaygın, çok geniş bir mitoloji. Herkese Türk mitolojisiyle ilgilenmeyi tavsiye etmekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok.
Sayın Kureyin, çok teşekkür ediyoruz. Kaynaklarımızda hep detaylı şekilde anlattınız efsaneleri, destanları. Türk mitolojisinin yararlandığı ve hani içinde özünden çıkan o kaynakları da aktarmaya çalıştık dinleyicilerimize, sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza yüreğinize sağlık.
Sağ olun.
Sayın Kureyin, sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Nezih Kureyin stüdyomuzdaydı. Türk mitolojisinden bahsettik. Yunan mitolojisine biraz değindik. Verdiği bilgiler için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar, ama yarın yine saatler 15.5'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.